bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Anadolu İhtilali 1. Cilt Sabahattin Selek Kastaş Yayınları 8. Baskı İstanbul Ocak 1987 Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Narin Alemdar. Mondros Mütarekesi'nden Lozan Antlaşması'na, yani Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünden yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşuna kadar süren bir devrenin olaylarının gerçek yüzünü günümüze kazandıran Sabahattin Selek, bu belgesel eserini resmi kayıt ve yayınlar, Ayşe ve belgeler arasından ve o devrin olayları içinde önemli rol oynamış kişilerle görüşerek 9 yılda hazırlamıştır. Bu eserin bugüne dek 8 defa basımı yapılmış ve Türkiye'de ulaşılması zor bir rekora erişmiştir. Selek, günümüzün politik çıkmazlarını düne bağlayarak yarınlara ışık tutması için Atatürkçü kuşakların bilinçlenmesine neden olacak soyut gözüken bazı tarihi olayları somut ve ilmi bir incelemeyle tarihsel yerine oturtmuştur. Bu eser dünü anlatan aynı zamanda bugünün değerini ve yarınlarımızın önemini belirten bir abidedir. Kastaş Yayınları böyle bir kitabı Türk okuyucularına ve kitap dünyasına sunmaktan kıvanç duyar. Sunuş. Türkiye uzun sayılamayacak durgun bir devreden sonra aşağı yukarı 20 yıldan beri yeni bir oluşun çalkantısı içinde yaşamaktadır. Devrimler hızının kesilişi, Atatürk'ün ölümü ve nihayet 2. Dünya Savaşı'nın başlaması, Türk toplumunu kah basit günlük kaygılarla, kah korkunç bir tehlikenin yarattığı tedirginlikle yüklü, durgun ve gergin bir halde tutuyordu. 10 yıldan fazla süren bu durum, savaşın bitmesiyle sona erince, toplumdaki birikmenin itelediği huzursuzluklar ekonomik, sosyal ve politik yönleriyle yüze vurmaya başladı. Büyük savaşın getirdiği yenilikler ve çehresi değişen dünyadaki hızlı gelişme, Türk toplumunu böylece yeni şartlar karşısında yerini ve kaderini tayin etmek zorunda bırakmış oluyordu. Fakat bu durumu ilk defa yaşamıyorduk. Yanlış teşhisten ve güçsüzlüğümüz veya tabiatımız icabı başvurduğumuz palyatif tedbirlerden dolayı bir türlü gerçekleştiremediğimiz kurtuluş çabaları henüz taze hatıralar halinde zihinlerde duruyordu. Çok kullanılan bir deyimle şimdi meselelerimizin çözüm yolunu arıyoruz. Ancak bu yola yaşadığımız devirde bir başlangıç noktası bulmak mümkün değildir. Bulunduğumuz bu dar yere, bu çetin yere nereden gelindiğine bakmak gerekir. 1919'dan önceki kurtuluş çabaları meselelere imparatorluk şartları içinde çözüm yolu aramıştır. Bugün çözmeye çalıştığımız meselelerin kökü şüphesiz daha gerilerde ve derinlerdedir. Fakat mahiyetini henüz yeteri kadar aydınlatamadığımız saplantıların nedenlerini bulabilmek için aradığımız yolun hiç değilse 1919'dan başladığını kabul etmek zorundayız. Yeni Türkiye'nin kuruluşunu hazırlayan milli mücadele, sanıldığı gibi belli birkaç yıl içine sığdırılmış ve tarih olmuş bir devir değildir. Halen bu evrimin devamını yaşıyoruz. Aksi takdirde bugün aynı meseleleri değil, yepyeni, bambaşka meseleleri çözmek durumunda olacaktık. Aradığımız yolun en yakın başlangıç noktası olarak milli mücadeleyi alınca, bu devrin insanlarını ve olaylarını gerçek yüzüyle tanıyıp bilmeden hiçbir şey yapamayız. Halbuki milli mücadeleyi anlatan eserler bu bakımdan yetersizdir. Bunları dört grupta toplamak mümkündü. A. Rejimi yerleştirme amacıyla yazılmış popüler propaganda eserleri. Bu tip eserlerde milli mücadeleyi değerlendirecek gerçekçi bir yorum yapılmamıştır. Esasen nitelikleri sebebiyle bu soy eserlerin böyle olması da gereklidir. Olayları ve kişileri yalnız rejim açısından veren propaganda eserlerinde birçok gerçeklerin söylenmeden geçiştirilmesi, kişilere ve olaylara o gün için gerekli olan değerin verilmesi tabidir. B. Yukarıdaki gruba dahil eserlerde verilen kişileri veya fikirleri savunmak üzere yazılmış eserler. Bunlarda da aynı eksiklik vardır. Ayrıca çoğu hisse dayanmakta, savunma yapılırken ister istemez karşı taraf subjektif ölçüler itham edilmektedir. C. Eskimiş bir tarih görüşüyle yazılmış, hiçbir fikir söylemeyen, yalnız olayları anlatan kitaplar. D. bazı bilim adamları ve kurumları tarafından milli mücadelenin ancak belli dönemleri ya da belli meseleleri üzerinde hazırlanan eserler. Bizi bu kitabı yazmaya sevk eden sebepleri açıklamış oluyoruz. Şu noktayı da belirtmek isteriz ki, kitabın hazırlanmasında bir takım yeni malzeme kullanılmış olduğu halde kaynakların çoğu herkes tarafından bilinmektedir. Ancak biz mevcut bilgileri belli bir sosyal açıdan günümüzün şartlarını ve ihtiyaçlarını da göz önüne tutarak yeniden değerlendirmeye çalıştık. Devrin olayları içinde önemli rol oynamış kişilerle görüşerek edindiğimiz yeni bilgilerin ışığı altında evvelden beri bilinen bazı hususlara değişik bir yorum getirdik. Bir amatör heyecanıyla meydana getirilen bu kitap, Milli Mücadele adıyla iki cilt olarak hazırlanmıştır. Birinci cildin başlığı Anadolu İhtilali olup, Birinci Dünya Harbi çöküntüsünden başlayarak 1920 yılı sonuna kadar süren devreyi kapsamaktadır. İkinci cilt 1921-1922 yıllarına dolayısıyla Türk İstiklal Harbi'ne ayrılmıştır. Milli mücadeleyi değişik karakterde iki ayrı devre olarak ele alışımız şu sebebe dayanmaktadır. 1919-1922 yıllarında bir imparatorluğun enkazı üzerine bir milli devletin kuruluşunu sağlayan çetin bir mücadele cereyan etmiştir. Fakat bu mücadele Türkiye'nin yalnız dış düşmanlara karşı yaptığı savaşlardan ibaret değildir. Üstelik dış savaşın yapılmasını ve kazanılmasını sağlayan olaylar, yani mücadelenin ilk yarısı tamamen ihtilal karakterindedir. Mondros Mütarekiyannamesine sadakatle riayetkar olan devletin iradesi dışında, Anadolu'nun bir savaş hazırlığı yaptığı 1919 ve 1920 yılları, yalnız kronolojik sıra bakımından değil, olayların mahiyeti bakımından da savaş olaylarından ayrı olarak incelenmek gerekir. Dört bölümden ibaret olan bu kitabın birinci bölümünde milli mücadeleyi hazırlayan olayları, ikinci bölümünde milli mücadeleyi etkileyen ve yürüten iç kuvvetleri anlattık. Üçüncü bölüm milli mücadelenin başlangıcını, dördüncü bölüm ise aslında tüm ile bir ihtilal hareketi anlamını taşıyan milli mücadelenin meşruluk kazandığı safhaya ayrılmıştır. İkinci cilt de aynı düzende olacaktır. Kitabın birçok eksikleri olduğunu bilmekteyiz. Atatürk'ün ölümünün 25. yılına yetiştirmek gayreti, bir süre daha çalışarak bir kısım eksikliğin tamamlanmasını imkansız kılmıştır. Diğer taraftan konuşması ve yazması gerekenlerin susmaları, bir takım meselenin eksik ve bulanık kalmasının başlıca sebebidir. Milli mücadeleyi aydınlatacak bütün kaynaklar maalesef henüz istifade edilebilir hale getirilememiştir. Konumuza giren meselelerin sosyologlarımız tarafından incelenmemiş olması da en önemli eksikliklerden biridir. Kitabın noksanları, kusurları tamamlanabilir. Bunu ya biz yaparız veya başkaları. Ancak güttüğümüz amacın, metodun ve değerlendirme açısının doğruluğuna inanmaktayız. Çevremizden bu desteği ve güveni almasaydık eseri ortaya koyamazdık. Bu kitabın amacı yalnız tarihe ışık tutmak, hizmet etmek değildir. Bilhassa Atatürkçülük anlayışının statik düzenden çıkarılması yolunda son zamanlarda gösterilen çabalara yardımcı olmak istedik. Ayrıca çok küçük bazı detayları bile değerlendirmeye çalışarak bugünkü politik çıkmazın düne bağlı nedenleri üzerinde durmak ve düşünmek amacını güttük. Milletimize hizmet kaygısıyla yayınlanan bu kitabın hazırlanması 9 yıl sürmüş, kitapta yer yer adı geçen kimselerden ve birçok yazılı kaynaklardan faydalanılmıştır. Bizimle görüşmeyi kabul edip bildiklerini anlatanlara ve sorularımızı cevaplandıranlara teşekkürü bir borç biliriz. Sabahattin Selek, Kadıköy, 1 Ekim 1963. 1. Bölüm Milli Mücadele Öncesi A. Yenilgiye Doğru. Milli mücadeleyi 1. Dünya Harbi'nden kesin bir çizgiyle ayırmaya imkan yoktur. Bir bakıma biri diğerinin devam ve sonucudur. Mücadelenin askeri ve siyasi gidişinde 1. Dünya Harbi'nin bütün ağırlığı duyulur. Gerçek anlamıyla istiklalini çoktan kaybetmiş bulunan Türk milletinin bir ölüm kalım savaşına atılmasını, Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Harbi'ne girmesi mümkün kılmıştır. Fakat aynı sebep milli mücadelenin maddi şartlarını ağırlaştırmıştır. Türkiye 1. Dünya Harbi'ne girmese ne olurdu? Eğer harbe girmeseydi küçük Asya'da imparatorluğun bir yaşama şekli bulabileceğine inananlar yok değil. Bu inançlı olanlardan Falih Rıfkı Atay diyor ki, böylece şimdi dünya petrol kaynaklarının pek ehemmiyetli kısmını bağrında tutan bu zengin bölgeler devletimizin sınırları içinde bulunacaktı. Harp sürdükçe büyük devletler zayıflayacakları için kapitülasyonlardan her türlü yabancı baskı ve kontrol şartlarından kurtulacaktık. Birinci Dünya Harbi sırasında 2 milyon kurban verdikten sonra dahi Kuvayi Milliye ile başa çıkamayan batılı devletler bütün ordusu ayakta duran imparatorluğa karşı herhangi bir harekette bulunamayacaklardı. Dipnot, Falih Rıfkı Atay, Çankaya, Cilt 1, sayfa 22. Değerli yazar bu kabulü güç görüşü daha ileri götürerek, Enver yerine Mustafa Kemal Harbiye Nazırı olsaydı Birinci Dünya Harbi'ne girmezdik. Batmazdık, bir büyük devlet olarak kalırdık. Tarih Türk milletinden bu bahtiyarlığı esirgemiştir diyor. Dipnot, aynı eser sayfa 62. Bugün Türkiye'nin 1914 imparatorluğundan daha kuvvetli ve daha mutlu olduğu bir gerçektir. Buna rağmen Türkiye büyük devlet değil, toprak genişliği ve insan kalabalığı büyük devlet sayılmanın şartları olmaktan çoktan çıkmıştır. Önemli petrol kaynaklarına sahip bulunan Irak'ın ve İran'ın güçleri ise ortada. Osmanlı İmparatorluğu'nun 1914'ün şartları içinde yaşayabileceğini düşünmek sadece geçmişe duyulan bir özlemdir. Birinci Dünya Harbi ile milli mücadelenin ve 1923'ten bu yana süre gelen çabanın bile yıkamadığı eski düzen, yeni Türkiye'de çözülemeyen problemlerin başlıca sebebidir. Belki Birinci Dünya Harbi'ne girmemek ve imparatorluğa küçük Asya'da bir yaşama şekli bulmak da mümkün idi. Ama bu şekil ancak Kral Faruk Mısır'ın yaşama şekli olabilir ve en çok o kadar sürebilirdi. Zaten dağılmakta ve çözülmekte olan imparatorluğun tasfiyesini hızlandırdığı için başta insan olmak üzere kayıpları saymazsak harbe giriş olayını üzüntüyle karşılayacak bir sebep bulmak güçtür. Harp kararı verenlerin maksat ve mazeretleri ne olursa olsun Birinci Dünya Harbi yenilgisi Türk İstiklal Harbi'ni hazırlamıştır. Gerek bu sebeple gerekse tarih olaylarının akışı, Türk milletinin kaderi, şahsi davranışlar ve askerlik ilmi yönlerinden iki devre arasındaki bağlantı gözden uzak tutulmayacak kadar kuvvetlidir. Mütareke, Mondros, birinin sonu ise diğerinin başlangıcıdır. Bu noktaya nasıl varıldığını görmekle sonraki safhanın daha iyi anlaşılacağı muhakkaktır. Talat Paşa'nın görüşü. Harbin 3. ve 4. senelerinde şevk ve heyecan azalmaya başladı. Avrupa cephelerindeki daimi hizmetlerle ordularımızın Filistin, Erzurum ve Bağdat'tan geri çekilmeleri, o yer halkının Anadolu'ya karşı ziraatte çalışanların azalması yüzünden gıda maddelerinde baş gösteren kıtlık ve nihayet kıtalarda ve cephe gerisindeki bazı subaylar tarafından yapıldığı söylenen suistimaller halk arasında gittikçe hoşnutsuzluk uyanmasına sebebiyet verdi. Harbin tamamıyla kaybedileceği hatıra gelmemekle beraber, harp bitinceye kadar Türk arazisinin tahrip olunacağı ve Türk halkının yani memleketin asıl nüfusunun feci mahrumiyetlere maruz kalacağı korkusu herkes üzerinde korkunç bir tesir bırakmaya başladı. Cephelerdeki subay zayiatı geride kıtalardan alınan subaylarla telafiye çalışılıyor ve açılan bu yerlere de vaktiyle emekliye ayrılmış olan subaylar getiriliyordu. Ne bu subayları ahlak ve seviyelerine göre ayırmak ve tayin etmek ve ne de suçlarını cezalandırmak kabil oluyordu. Onları geri çağırmak ve ordudan ihraç etmek onları mükafatlandırmak demek olacaktı. İstikbali ve hüsnü niyeti olmayan bu subaylar en ağır suistimalleri yapıyor ve pek çokları da ceza görmüyorlardı. Bütün bunlar halkın ümitsizlik ve üzüntüsünü artırıyordu. Kumandanlar hakkında ve bilhassa Levazım Amir İsmail Hakkı Paşa hakkında Enver Paşa'ya sık sık şikayetler yapılıyordu. Enver Paşa harp devamında İsmail Hakkı Paşa'ya şiddetli ihtiyacı olduğunu ve İsmail Hakkı Paşa olmaksızın ordunun iaşe edilemeyeceğini ve dolayısıyla harbe devam etmenin imkansızlaşacağı cevabını veriyordu. Şikayette ısrar edilmesi halinde istifa etmekle tehdit ediyordu. Böyle nazik bir zamanda Enver Paşa'nın istifası bütün orduyu müşkül bir vaziyete sokmuş olacağından kimse bunu kabule cesaret edemiyordu. Talat Paşa'nın hatıralarından aynen alınan yukarıdaki satırlar en büyük sorumluluk yerini işgal eden kimsenin sözleri olmak bakımından dikkate değer bir özellik taşımaktadır. Türkiye'yi yenilgiye sürükleyen sebepler şüphesiz sadece askeri değildir. Üstelik cephelerin yıkılışı ordunun kusurundan ileri gelmemiştir. Harp sahalarında görülen perişanlık, sivil ve askeri idareye ait aksaklıklardan ve memleketin bu çapta bir harp gücüne sahip olmayışındandır. Bütün sorumluluğu subaylara yüklemek ise çok haksız bir yargıdır. İttihat ve Terakki İdaresi'nin sivil lideri Talat Paşa ile asker lideri Enver Paşa arasında sürüp gelen fakat açığa vurulmayan çekişmenin bu yargıda büyük etkisi vardır. Şüphesiz Osmanlı ordusunda ahlak, fazilet ve yeterlik bakımlarından düşük seviyede subaylar yok değildi. Fakat ileride görüleceği gibi ordunun subay kadrosu hem Birinci Dünya Harbi'nde hem de İstiklal Harbi'nde yabancıların bile büyük ölçüde takdirini kazanacak değerdeydi. Her şey olup bittikten sonra söylenenler neticeye göre düzenlenmiş açıklama şekli kanısını uyandırabilir. Fakat olayların akışı içinde söylenmiş ve yazılmış olanlar gerçek belgelerdir. Mustafa Kemal Paşa'nın görüşü. İki kumandanın 7. Ordu Kumandanı Mustafa Kemal Paşa ile 5. Ordu Kumandanı Liman von Sanders'in raporları Türkiye'nin yenilgiye sürüklenişini gösteren belgelerin başında gelir. Mustafa Kemal Paşa, Talat, Cemal ve Enver Paşalara Halep'ten gönderdiği 20 Eylül 1917 tarihli raporunda özet olarak şöyle demektedir. Memleketin mukadderatı umumiyesini idarede sorumlu ve methalder olan zat-ı devletlerinin ifadelerimi hiçbir karamsarlığa ve telaşa hamletmeyerek soğukkanlılıkla ve ciddiyetle telakki edeceklerine itimadım, düşüncelerimi ihata edebildiğim en geniş ölçüde tasvire sebep olmuştur. Bu rapor bu şekilde başlıyor ve memleketin kaderiyle ilgili çeşitli meselelere dokunan uzun açıklamalardan sonra, işte benim düşüncelerim bundan ibarettir. Bulunduğumuz mevki sebebiyle bunlara tasvir etmekle vicdanım üzerindeki yükü atmış olduğumu inanıyorum cümleleriyle sona eriyordu. Raporda cesaretle ve açıkça ortaya konan acı gerçeklerin özü şudur. Halk ile idare arasındaki bağlar sarsılmıştır. Memleket umumi bir anarşiye sürüklenmektedir. Umumi hayat her köşede ve beldede esasından çürümektedir. Mülk-i idare tam bir aciz halindedir. Halkın bu idareye karşı nefreti gittikçe artmaktadır. Zabıta kuvveti pek zayıf ve yetersizdir. Memurlar, rüşvet, vurgunculuk ve suistimal yapmaktadırlar. Adliye işlememektedir. İyaşe işleri, ticaret ve iktisadiyat müthiş bir surette çökmeye başlamıştır. Paraya karşı ne memurda ve ne de halkta emniyet kalmıştır. Her taraftan çürüyen muazzam saltanat binasının bir gün dahilen birdenbire ve hep birden çökmesi ihtimali karşısında bulunduğumuz en büyük tehlikedir. Ordu harbin başlangıcına nispetle fevkalade zayıftır. Birçok orduların mevcudu lazım olan miktarın 1/5 kadardır. Memleketin insan kaynağı noksanı tamamlamaya muktedir değildir. Hatta 7. ordu gibi bütün memleket içinde ikmal ve takviyesine çalışılan yegane orduyu dahi daha düşmana bir tek kurşun atmadan kuvvete tutmaya imkan bulamıyoruz. Umumu takate misal olmak üzere arz edeyim ki, cihanın en müşkül işlerini görmek üzere biner mevcutlu taburlarla bana gönderilen 59. fırkanın %50'si, ayakta durmaya mecalsiz zayıflardan ibaret olduğundan tefrik edilmiş ve sağlam kalan erat 17-20 yaşındaki gelişmemiş çocuklarla 45-55 yaşındaki işe yaramazlardan ibaret kalmıştır. Diğer en iyi fırkaların taburları da İstanbul'dan 1000 mevcutla hareket ve en kuvvetlisi 500 mevcutla Halep'e gelebilmişlerdir. Müttefiklerimizin askeri zaferlerle düşmanlarımızı sulha mecbur etmeleri artık bahis konusu değildir. Almanların askeri tutumları geliniz bizi mağlup ediniz esasına bağlanmıştır. Düşmanlarımızın birbirlerinden ayrılmayacakları anlaşılmıştır. Düşman halkın sefalet ve mahrumiyeti bizimkilerden daha azdır. Neticeden emin oldukları için düşmanlarımız harbe dayanabileceklerdir. Bundan dolayı harp daha çok devam edecektir. Harbi sona erdirmek bizim partinin elinde değildir. Liman Paşa'nın görüşü. Bu sıralarda Başkumandanlık Kurmay Başkanlığı'na tayin edilerek Almanya'dan gelen General von Seck de Türk ordusunun durumunu anlatmak isteyen Liman von Sanders bir rapor hazırlamıştır. Bu rapor harbin başından beri cereyan eden askeri olayların özetini de verdiği için aşağıda aynen alınmıştır. Bandırma 13 Aralık 1917. Türk ordusunun şimdiki durumu. Birçok yanlış tedbirler neticesi olarak Türk ordularının umum savaşçısı kuvveti pek çok azalmış ve kıtaların harp kabiliyeti gözden uzak tutulamayacak kadar düşmüştür. Bunun çaresini bulabilmek için her iki halin sebepleri açıkça tespit olunmak lazımdır. Esasen ulaştırma araçlarının perişan ve yetersiz bulunmasından dolayı çare temini keyfiyeti diğer birçok güçlüklerin haline bağlıdır. 1. İnsan mevcudu. Türk ordusu muhtelif cephelerde verdiği muharebelerden dolayı büyük miktarda telefat vermiştir. Fakat bundan başka büsbütün yanlış birçok tedbir ve icraat yüzünden pek büyük zayiata uğramıştır. Biraz dikkatle bu zayiattan kaçınılabilirdi. İstikbal için bundan ders alınmak lazımdır. Söz konusu edilen tedbirlerin ve icraatın başlıcaları aşağıda sıralanmıştır. A. 1914 Aralık ile 1915 Ocak ayında yapılan 1. Kafkas Seferi. Enver'in kumandasında olup General von Bronzer'ın Erkan-ı Harbiye riyasetinde bulunduğu 3. Ordu, 1914 Aralık başında yaklaşık olarak 90 bin iyi askerden müteşekkildir. Adı geçen ordu, hududa yakın Hasan Kale civarındaki dağlar üzerinde gayet uygun savunma mevzilerinde ve asla kendisine üstün olmayan Rus kuvvetleri karşısında bulunuyordu. 3. Ordu başarılı muharebelerle dağlardan geçmeyi başarsa bile kuşatma topları olmadığından Kars Kalesi'ni hiçbir vakit zapt edemeyecek idi. Hal böyleyken engel olmak için yapılan kesin tavsiyelere rağmen Sarıkamış Kars üzerine taarruz harekatı yapılmasına karar verilmiştir. Sol kanatta karlı dağların keçi yolları üzerinde yetersiz laşa hazırlıklarıyla hareket eden iki kol ordunun sonu her birinin ayrı ayrı yenilmesi sonucuna vardı. Diğer bir kol ordu da bu sırada cephede başarısız muharebeler yapıyordu. Resmi belgeler ile sabit oldu ki 90 bin kişiden pek acıklı bir halde geriye gelen er atın miktarı ancak 12 bin kadardır. Geri kalanı vurulmuş, açlıktan ölmüş, donmuş veya esir düşmüştü. Harp tarihi bu taarruz için hiçbir makul ve haklı sebep tayin ve tespit edemeyecektir. B. 1916 yaz başlangıcında yetersiz kuvvetle Ruslara karşı yine 3. Ordu tarafından yapılan taarruz. Bu taarruzun neticesi olan geri çekilmede ordunun büyük bir kısmı dağılmıştır. C. 3. Ordunun 1916 yazında toplanıp lüzumsuz yere yaklaşık olarak Van Gölü, Muş, Kığı hattından Erzurum istikametine doğru yaptığı ve daha başlangıcında başarısızlığa uğrayan taarruz. Düşmanın yan ve gerilerine doğru yapılması tasarlanan bu hareketi ne ileriye doğru yollar ne de geride kullanmaya elverişli ulaşım hatları mevcut olduğundan bundan başka hareket kabiliyeti için lüzumlu kollar ve nakliye araçları da son derece kıt bulunduğundan esasen yapılması mümkün değil idi. Bu orduda en azından 60 bin kişi açlık, hastalık ve sonra soğuktan ve pek az bir kısmı da düşman silahıyla ölmüş oldu. D. Askerlik açısından büyük bir hata olmak üzere 13. Kol Ordu'nun İran'a doğru 1916 yaz mevsiminden itibaren bütün kış devam eden taarruzu. İngiliz Irak'tan Basra'ya kadar olmasa bile Korne'ye kadar kesin surette atılmadan evvel bu taarruzu hareketin yapılması asla doğru değildir. Bağdat'ın kaybı bu hareketle ilgilidir. Çünkü 1917 Mart'ında söz konusu Kol Ordu Bağdat için kesin sonuç yerinde hazır bulunamamıştır. Bunun hakkında 25 veya 26 Ekim 1916 tarihinde General von Salius vasıtasıyla General Ludendorff'a yazılı ve aynı sene aralığında Peles'teki umumi karargaha sözlü istekte bulunmuştum. E. Hiçbir zaman başarı ihtimali olmadığı halde Mısır'ın zaptı için 1916 Ağustos'unda Süveyş kanalına doğru seferi kuvvetlerle yapılan ileri hareket. 18 bin kişilik savaşçı birlikleriyle yapılan ve başlangıçtan itibaren başarısızlığa mahkum olan bu hareket, o zamanlar sadece Süveyş kanalını korumakla yetinen İngilizleri tih sahasından beriye çekmiş ve Filistin'de bugünkü ilerlemelere sebep olmuştur. Buna ait olan raporumu da General Ludendorff'a 1916 Ekim'inde takdim etmiştim. 2.